Pandemikten hepinize merhaba. Portekiz'e uzanacağız bugün. Orada yaşayan Ebru Kaplan bize oradaki tespitlerini ve gözlemlerini anlatacak. Biraz da deneyimlerinden bahsedecek. İlk şeyden başlayalım. İlk vaka ne zaman tespit edildi orada ve ilk refleksler nasıl oldu ve neler yaşandı başlangıç sürecinde?
İlkan merhabalar. İlk vaka burada 2 Mart'ta tespit edildi. Porto'da 2 vaka görüldü. Bu 2 vakaların hepsi de bir tanesi İspanya bağlantılı, diğeri de İtalya'dan gelen tatil gitmiş olan bir profesördü yanlış hatırlamıyorsam. Her ikisi de biri İtalya, biri İspanya bağlantılıydı. Devlet düzeyinde de hani birey düzeyinde de baktığımız zaman reaksiyon gösterme çok birbirine benzerdi. Mesela benim çalıştığım şirkette İkisinde biz sanırım ilk vaka görüldüğünde benim şirketim zaten hazırlıklara başlamıştı. Çok hızlı bir şekilde. 3 gün içerisinde yanlış hatırlamıyorsam toplantılar düzenlendi. Evden çalışmalar nasıl yapılabilir? İhtiyaçlarımız neler? Hemen listeler çıkarıldı. Akabinden tedarikler edildi. Ve biz sanırım bir hafta içerisinde eve geçmiştik. Bu süre zarfında devletten henüz ilk resmi açıklama bile gelmemişti.
Müthiş bir öngörü sizin şirketle ilgili.
Aynen
Yani
biraz.
evet ve çoğu ülkeye de böyle örnek olabilecek şey. Peki yani tamam böyle işte şirketler düzeyinde böyle güzel önlemler alındı falan ama ilk vaka görüldüğünden beri hani devlette alınan önlemler neydi? Ya da şu anda nasıl önlemler alınıyor ve başlangıçla şu an arasında çok fark var mı?
Şöyle söyleyebilirim. Aslında çok paralel ilerledi. Bence biraz eş zamanlıydı ilk başta söylediğim gibi. Orada demek istediğim şey şu. Devlet hani hepimiz gibi aslında anlamakta belki biraz zorluk çekti. Hani nasıl tepki verecektik, neydi vesaire, bize bulaşır mıydı ilk başta Çin'de yaşanırken gözlemler bunlardı zaten. Sanırım İtalya ve İspanya'ya çok yakın olmamız ve çok yoğun iş ilişkilerimizin de olmasıyla beraber burada bir panik havası yaşandı. Hani ilk vaka görüldüğünde zaten hani devlet bir açıklama yapmadan işte şöyle kulisler dönmeye başlandı. Ebeveynler bir kere eve kapanmak zorundaydı çünkü okullar tatil edilecekti ve Paskalya tatili yaklaşıyordu burada. İlk vaka ikisinde çıktı, 12'sinde devletin resmi bir açıklaması var bu konuyla ilgili. İlk zaten konu onların asıl gündemi şuydu. Burada zaten yeni doğan çocuklar 6 aylıkken kreşe veriliyor. Bakıcılar vesaire öyle bir şey yok burada. Dolayısıyla ilk açıklama onunla ilgiliydi. 12 yaşın altında olan çocukları olan ebeveynler için hani özel sektör ve devlet dahil eve geçecekler ve onların maaşlarının bir kısmını devlet, bir kısmını özel şirket ödeyecek. Şirketler daha doğrusu. Dolayısıyla ciddi bir, orada tabii binlerce insandan bahsediliyor. Onların eve geçmesi söz konusuydu. Ama şöyle bir şey var. Biz zaten 12'sinde eve geçmiştik. Birçok şirketle dahil olmak üzere. Mesela ben uluslararası bir şirkette çalışıyorum. Sürekli yurt dışından misafirlerimiz geliyor. Sürekli mobil haldeyiz. Bütün toplantılar çok öncesinde iptal edilmişti. Portekiz'deki bütün müşterilerimiz zaten toplantılarını Skype toplantıya çevirmişlerdi. Ve bu olaylar çıkmadan çok daha öncesinde yaşanıyordu. Dolayısıyla hani ilk vaka çıktığında burada bir şekilde herkes hazırlıklıydı diyebilirim. Devletin ilk açıklaması ebeveynlerle ilgiliydi ve sonrasında şirketlerle ilgili bazı kredi yatırımlarında bulunduğunu açıkladı. Hatta aynı gün içerisinde rakamı arttırdı. Sanırım bu 100 binden 200 bine çıkarmak gibi böyle bir hani rakamdı. Tam hatırlamıyorum şu anda.
Şu anda insan odaklı yasaklar, işte
Evet.
dolaşımı engelleme vesaire sıkı bir yasak var mı?
Tabii 18 Mart'ta olağanüstü hal ilan edildi. Ama burada şöyle bir şey var. Olağanüstü hal ilan edildiğinde devlet şunu söyledi. Bütün yaptırımlar hani ahlaki, manevi bir yükümlülük üzerinden ilerleyecek. Biz hiç kimseye mesela işte zaruri olarak enfekte olan vatandaşların evde kalma kesinlikle zorunlu izolasyon. Fakat geri kalanı için ki Portekiz yaşlı nüfusunun gerçekten yüksek olduğu bir ülke. Hani risk grubu yüksek. Ama ona rağmen Başbakan'ın şöyle bir açıklaması var. Sizden şunu bekliyorum. Ben hani olağanüstü hal ilan edildi ama sokakta herhangi bir vatandaşı gördüğüm zaman ceza kesilmeyecek. Bunun nedenini şu şekilde söyledi. Çünkü biz zaten vatandaştan şunu gördük. Hani biz harekete geçmeden siz geçtiniz kendiliğinizden ve ben bunu vatandaşın hak ettiğini düşünmüyorum. Hani polisle karşılaştığınız zaman sizi uyaracak, evinize kadar size eşlik edecek. ama ceza kesilmeyecek hiçbir vatandaşa şeklinde bir açıklaması var. Onun dışında tabii ki işletmeler kapatıldı. Eczane, süpermarket gibi zorunlu tedarik alanların olduğu işletmeler haricinde her yer kapandı. Tabii bu geri kalan dünyanın bütün ülkelerinde olduğu gibi.
Yani o zaman anladığım kadarıyla insanlar şu anda oradaki izolasyon kurallarına tam takır uyuyor ve çok ciddiye alınıyor. Yani buradaki gibi bir durum söz konusu değil çok.
Şöyle.
Yani böyle bir suistimal yok yani hani.
Suistimal olduğunu söyleyemem açıkçası ama şöyle bir durum var. Tabii bunu gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Çünkü ne görüyoruz bugünlerde? Evdeyiz tamamen. Çevremizde yaşananları görebiliyoruz. Sokağa çıkıyorsak işte eczane, süpermarket gibi o alanda olanları görebiliyoruz. Onun dışında haber takibi yapıyorum sürekli. Burada mesela şunu söyleyebilirim. Süpermarkete gittiğim zaman etraftaki bütün inşaatların hala takır takır çalıştığını görüyorum. Aslında yapabilenler evde kalıyor ama geri kalan kesim, çalışmak zorunda olan kesim çalışıyor hala. Ve şöyle bir şey var. Mesela şu anda sokağa çıkma yasağı var Portekiz'de. Dün öğleden sonra başlayan işte Paskalya tatili var pazartesiye kadar. Bu süreçte devlet hani dün Türkiye'de alınan karar gibi ama bu 10 gün öncesinden duyurulmuştu. Yani kimse 2 saat öncesinde sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz demedi. Evet. Aynen. Ve şöyle bir şey. Sokağa çıkma yasağı var 4 gün boyunca. Bütün polis dışarıda, ana yollarda özellikle. Yollar kapatılmış durumda. Geçiş için izni olmayan ya da işte hani bazı koşullar var. Diyor ki mesela devlet, eğer ailene yardım etmen gerekiyorsa, hastaneye gitmen gerekiyorsa vesaire, tabii ki ona müsaade ediyor. Mesela dün ilk başladığında bu yasak, ana yollardan sadece birisinden gelen açıklama, polis memuru şunu söylüyor. Şu ana kadar 2000 kişi geçti. Bunlardan 3 kişiyi geçebildik sadece şeklinde. Şimdi 2000 kişi çok kısıtlı bir süre zarfında ve tatil döneminde bahsediyoruz. Aslında ciddi bir sirkülasyon var hala. Bu benim gözlüğüm tabii ki. Aynen öyle. Çünkü 2000 ciddi bir rakam ve Portekiz 10 milyon nüfusu olan bir ülke.
Evet, doğru. Evet, öyle bir sirkülasyon devam ediyor görünüşe göre. Peki, şimdi marketlere gidiyorsun herhalde mecbur kaldıkça doğal olarak. Orada böyle işte buralardaki gibi işte bazı ürünleri özellikle bulamamayı da işte stokçuluk vesaire gibi durumlarla karşılaşıyor musun?
Bunu sadece ilk olay çıktığında yaşadım açıkçası. Bulunduğum bölgede birçok süpermarket ziyaret etmek zorunda kaldım. Çünkü gerçekten tamamen bomboştu. Ama bir hafta sonrasında her şey çok normale döndü. Mesela 5-6 hafta oldu yaklaşık. Ve her şey çok normal. Burada tuvalet kağıdı ya da sabun vesaire sıkıntısı değil ama tuhaf bir şekilde tavuk sıkıntısı var. Bütün raflar boş, herkes aynı şeyden bahsediyor aynı. Onun dışında bir sıkıntı yok. Tabii ki süpermarketlerde ciddi kuyruklar var ama bu hani yoğunluktan değil sanırım. Alınan önlemlerden dolayı, çünkü içeriye alınan kişi sayısı sınırlı. Bir de hastane çalışanların özel uygulamalar var. Eğer hastane çalışanıysanız her daim önceliğiniz var. Dolayısıyla insanlar hani yaklaşık 1-1,5 saat dışarıda beklemek zorunda kalıyor.
Toplu ulaşım devam ediyor hala değil mi?
Devam ediyor.
Toplu ulaşım devam ediyor ama tabii oranı düşürülmüş olarak sanırım yine buradaki gibi yoğunluk şeyi düşünülmüş.
Aynen öyle. Belli kısıtlamalar getirildi. Ama onun dışında devam ediyor. Burada şöyle bir şey var. Portekiz'de toplu ulaşım çok yaygın değil. Hani gerçekten çok yoksul kesim kullanıyor.
Şeyi merak ettim mesela. Hani o açıklamadaki işte 2000 tane aracın yüzde kaçı acaba özel, yüzde kaçı işte halk otobüsü ya da işte toplu ulaşım. Yani o şu an çok merak ettiğim bir yer ama ona ulaşma şansı yok dedi. Buyur sen devam et.
Bir rakam veremem ama evet hani şöyle bir örnek verebilirim. Toplu taşıma gerçekten çok yaygın değil burada. Zaten belirli hatlar var tren ve metro hatlarında. Onun dışında çok rahat da değil. Bu bir kültür sanırım, gerçekten çok bilmiyorum. Geldiğimde benim de çok yaşadığım bir durumdu. Her evde mutlaka en az 2 araba var. Bunu da hani toplu ulaşımın yeterli olmadığını gerekçesini sunuyor herkes ama bilmiyorum tabii ki. Dolayısıyla orada toplu ulaşımın çok ciddi olduğunu sanmıyorum hani geri çevrilen araçlardan. Birçoğu muhtemelen sevki attı. Ailesine yardım götüren birçok insan konuştu mesela. Muhabirle konuşuyorlardı, onları gördüm. Onun dışında mesela bahsetmek istediğim bazı şeyler var.
Tabii.
Mesela özellikle göçmenler konusunda. Mülteciler ve sığınmacılarla ilgili Portekiz'in attığı çok güzel bir adım vardı. yanlış hatırlamıyorsam eğer evet 1 Nisan'da beklemede olan, yabancılar ofisinde beklemede olan bütün başvuruları geçici süreliğine onlara özel bir statü açtı ve vatandaşlık haklarını, bütün vatandaşlık haklarında yararlanmalarını sağladı. Daha sonrasında tabii bu süreç durulduğunda onların işlemleri kaldığı yerden devam edecek. Ama bu hani onların herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmaları durumunda onlara bütün sağlık sistemlerine ulaşabilme kapısı açmış oldu. Bence bu çok güzel bir adımdı. Akabinde hemen af kanunu çıktı. 2 Nisan'dı bu da. Bu da çok konulan çok konuşulan konulardan birisi dünyada. O yüzden örnek vermek istedim. Yine hani çok ağır kadına şiddet, çocuğa şiddet, yolsuzluk, devlet dairelerinde yolsuzluk vesaire bu davaların hepsini kapsam dışında bırakacak şekilde genel bir af kanunu çıkardı. Şu anda yaşanan bir sıkıntı var aslında. Hemen hemen her gün maalesef izlediğimiz bir şey haberlerde. Huzur evlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Maalesef çalışanlar, ekipman yetersizliği var. Daha da büyük bir sorun bakıcı yetersizliği. Özellikle özel, tabii bunlar özel kurumlar. Devlet de şunu söylüyor açıklama olarak. Yani gönderebilecek elemanımız yok. Hastaneleri korumak zorundayız. Ama gerçekten sürekli şunu görüyoruz ne yazık ki ekranda. Huzur evlerinden çalışanların ağlayarak yardım çağrısında bulunmalarını ve oraya bulaşmış durumda hastalık. Hani devletin onlara ait bir alan açmasını hastanelerde ya da başka bir özel hastaneye aktarmasını vesairesini bekliyor herkes ama şu anda atılan bir adım yok. Maalesef testler yetersiz. Elinden gelen imkanları kullanmaya çalışıyorum. Portekiz'de çok ciddi bir üretim zaten yok normalde de. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor.
Peki hükümetin öngördüğü bir deadline var mı bu önlemlerle ilgili? İşte bazı ülkeler kademe kademe de olsa önlemleri hafifletmeyi düşünüyor. İşte İtalya gibi, İran gibi. Sizde öyle bir şey var mı?
Şu an için yok. Hatta Başbakan Antonio Costa'nın sanırım bir teklif önerisi var. 1 Mayıs'a kadar uzatılacak şeklinde olağanüstü hal. Beklenen aslında Mayıs'ın ortalarında bir hani çok ciddi bir artış olması, sonrasında yavaş yavaş düşmesi. Henüz kimsenin söylediği belirli bir tarih yok açıkçası. Öyle bir açıklama gelmedi devletten. Ama şöyle bir şey, mesela şeffaflığını seviyorum açıkçası. Çünkü hemen hemen her gün Sağlık Bakanı saat 1'de bir toplantı yapıyor. Bütün basın görevlilerinin katıldığı canlı yayın. Bütün şehirlerde işte karantinada olanlar, hastanedeki durumlar ve resmi rakamlar gün içerisinde açıklanıyor bakan tarafından. Alınan kararlar vesaire hemen hemen her gün burada yani hükümet görevlilerinden, Sağlık Bakanı ve Başbakan'dan bir açıklama oluyor.
Peki son olarak senin için orada karantina dönemi şu anda nasıl işliyor? Senin keyfin nasıl evde? Ne zamandır evdesin? Kendi karantinadasın? Yani sen nasıl hissediyorsun? Oradan bakınca burası nasıl görünüyor?
Bu cevaplamakta zorlanacağım bir soru olacak muhtemelen. Nasıl geçiyor? Aslında çok yoğun çalışıyorum hafta içerisinde 5 gün. İş anlamında hani bir azalma olmadı bizde. Çünkü hastanelere yoğun çalışıyoruz. Dolayısıyla 5 gün zaten bir şekilde kendi kendime oyalamış oluyorum. Geri kalan zamanlarda da hani akıl sağlığını korumak açısından mutlaka uğraşacak bir şeyler buluyorum elbette. Onun dışında burada olmak ve buradan oraya bakmak, hani kendi ülkeme bakmak tabii biraz endişe uyandırıyor maalesef yaşananları gördüğüm zaman. Uluslararası ilişkiler mezunuyum ben. Dolayısıyla hani her daim gündem takibi yapıyorum, böyle bir alışkanlığım var. Ve hani şunu hissetmiyorum. Burada olmak ve bunun rahatlığını hissedemiyorum ne yazık ki. Hani aksine tedirginlik yaşıyorum. Hani buradan oraya çıkıp gidememek, sevdiklerim orada, ailem orada, arkadaşlarım orada. Elbette ki tedirgin hissediyorum ve huzursuzum ne yazık ki.
Çok teşekkürler Ebru. Deneyimlerini paylaştığın için bizle. Evet, pandemik burada sona eriyor. Bir sonraki bölümlerde dünyadaki deneyimleri dinlemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.